Hepiniz akşam keste Olafur Journey'nin 4. bölümüne hoş geldiniz. Nasıl? Opening'imizi beğendiniz mi? Evet, artık soundtrack'imiz hazır. Bilmiyorum soundtrack'i Spotify'a özel koyar mıyız? Sadece ACDJ soundtrack olarak. Tabii ona daha karar vermedik. Oraya sonra geleceğiz. Şimdi çok güzel bir onluktan Boy Wave isimli bir şahısla beraber fark ettiğiniz gibi koskocaman bir soundtrack hazırladık. Intro, işte outro, full song olarak artı bir de bridge'ler hazırladık. Çok güzel geçişlerimiz var. Bu podcast'te geçişleri de dinleyeceksiniz. Evet, geçen podcast'te bahsettiğim sandalyem geldi. Çat diye konulara giriyorum. Sandalyeyi taşıyana kadar bayağı sıkıntı çektim. Şimdi sandalye V şeklinde geldi. Niye bilmiyorum, böyle yatayda yapabilirler miydi? Yapamazlardı. Evet, çünkü sandalye bu. V şeklinde gelecek. Neyse. V şeklinde geldi ve getiren kişi böyle kapının önüne koydu. Dedi ki ya bu buradan nasıl geçecek? Ben dedim geçiririz ya dedim. Yani işte geçiririz dedim. Ha dedi. Döndü arkasını, koşarak uzaklaştı. Öbür kişi de TC'mi aldı. Tamam eyvallah dedi, gittiler. Böyle kaldım kapıda. İşte kapıdan içeri öyle tekmeleyerek soktum falan. İçeriye kadar sürükledim. İşte 3 kat yukarı çıkardım. Çıkarana kadar ama canım çıktı. Yok orayı sürtüyorum, buraya taşıyorum, kaldırmaya çalışıyorum. İşte merdivende korkuluk diyeceğim artık, merdiven kenarındaki demirlere. O demirlerle böyle arasında bir ittiriyorum yukarıya kaldırmak için falan. Bir ara düşecektim. Tam böyle düşüyor gibi oldum. Ay düşmedim falan böyle. Ucu ucuna yırttım yani. Sandalyeyi getirdim. Kolay bir şekilde kurdum. Yani sandalye kurulumu nedir diye açıp YouTube'dan bakabilirsiniz. Tak tak tak böyle parçaları birleştiriyorsunuz. Lego kurmak gibi bir şey. 4 tane vidalı geliyor. Vidayı sıkıyorsunuz tornavidayla. Onu ona oturtuyorsun. Onu ona oturtuyorsun. Sandalye olmuş oldu. Bayağı basic bir kurulumu var. Güzel, kendileri yapmış belli. Mis gibi sandalye. Çok memnunum yani. Firmanın ismini vermediğim de iyi oldu. Çünkü yarın öbür gün alırdınız gelmezdi, bana fırça çekerdiniz yani. Ah lan şu yazılımdan da bir şey duyduk. Sipariş verdik ucuz diye oradan ama gelmedi olmasın. Çünkü bakmıyorlar telefonlara. Bir kere aradığımda açtı, bir de aramadım, yalan söylemeyeceğim. WhatsApp'tan yazdım, dönmediler. Canlı desteğe zaten bakmıyorlar. Öyle garip bir durum. Ama sandalye rahat, deri. Onun üstüne ben bir tane çarşaf serdim. Biraz kalın olanlardan. Gerçi koltuklara seriliyor ya. Onun yünsüzler böyle. Nasıl desem. Yaz için öyle koltuğa serilen yünsüz şeylerden gibi yani. Ama rahatım. Bu durumdan memnunum. Artık güzel bir bilgisayar sandalyem var. Tek sıkıntısı biraz büyük. Yani fotoğrafını belki Discord'a atarım. Cidden büyük. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Oturduğum zaman kafamı geçiyor neredeyse. Yok geçmiyormuş. Tamam. Oturduğum zaman kafamı tam olarak yaslayabiliyorum. Böyle bir sandalye. Büyük yani. Ama çok konforu var. Konforu yerinde. Rahat. V şeklinde olması. Taşırken sıkıntı çıkarsa da bayağı rahat. İşte arkaya doğru eğiliyor, meğiliyor. İstediğiniz yerde durabiliyor. Böyle biraz sallanıyor ama iyi bir sandalye yani. Aşağı yukarı rahat rahat kalkıyor. Artık belim için daha huzurlu bir ömür beni bekliyor diye büyük ihtimalle daha zor geliyordu. Toparladım şimdi. Yine biraz kambur kalmak zorundayım. O kadarı da olsun. En azından komple ben V şeklinde durmuyorum. Artık onu. Benim iş hayatımda neler oluyor ya geleyim biraz. Size böyle biraz kendimden anlatıyorum. Çünkü beni ben olarak dinleyen çok fazla izleyici var. Bu konulardan rahatsız oluyorsanız ileride belki azaltırım. Belki azaltmam. Belki sırf bunu. Şimdi iş hayatında artık biz de şu Zoom felaketine düştük. Geçen bir Zoom kurun toplantı yapalım hep beraber dendi. Girdik Zoom'dan böyle bir toplantı yapıyoruz. Böyle paralı Zoom yani. Beleş Zoom değil ha. Bizim şirket iyidir. Şu an şey konuşmanın seviyesi öldü. Ama yapacak bir şey yok. İş hayatı deyince seviye ölüyor yani. Türkiye'deki iş hayatından ne beklersin? Değil mi? Şimdi şöyle bir durum var. Geçtik Zoom'a. Ben direkt gittim. Background'ı sildim. Öyle bir özellik varmış. Dedim ne hoşuma gitti ya bu. Background'ı otomatik algıladı, sildi falan. Tabii kafamı ileri oynayınca ben de görünmüyorum. Öyle garip bir teknoloji işte. Neyse baktım girdim hoşuma gitti. Beraber toplantı yapıyoruz. İşte herkes sırayla Sağ baştan say ne yapıyorsun konuşması falan geldi. Öyle merhaba toplantısıydı. Sonra işte şey geyiği döndü. Ya biz bunu yaparız. Tekrardan bir Zoom toplantısı yapalım. Tamam tamam dedik. Bilmiyorum şu an bir daha yapmadık Zoom toplantısı da. Yani bu hafta da belki bir Zoom toplantısı yapılabilir. Belki bilmiyorum içlerinden gelir. Benim için çok bir şey fark etmiyor. Yani laptopun başında takır takır çalışırken bir anda o Zoom toplantısı var dediler. İşte yatağımın üstünü örttüm. Üstüme bir tişört çektim. Uyuduğumda kalkıyorum. Evdeyim bütün gün, yaptığım bir şey yok. Değiştirmiyorum bile üstümü normal şartlarda. Açtım laptopun kapağını giyindikten sonra. Dikkat ederim bunlara. Spyware var, bir şey gelir şimdi, Allah korusun. Dikkat ederim. Girdik, toplantıdan çıktık. İşimize döndük. Yani bu toplantılar da genelde 6'ya doğru yapılır. Hani haberiniz olsun, bu sektörde değilseniz veya yönetici falansanız 6'ya doğru yapın zaten. Yani millet bırakıyor işi o saatlerde diye düşünülüyor ama tam böyle işime deli gibi yoğunken hadi Zoom toplantısı diye mecbur giriyorsun. Yapıyoruz bunları. Bugün size bahsetmek istediğim bir konu var. Yazılımda tecrübeli olduğunu nasıl anlarsın? Ve yazılım sektöründe abi ben seniorum ya diyenlerden tutun da iş görüşmelerine kadar yaşanılan olayları anlatacağım size. Şimdi yazılım sektöründe artık tecrübeli olduğunu nasıl anlarsın cevabını direkt olarak şurada verebilirim. Yaptığın işin en iyisi olmadığını fark ettiğin an. 2. Her şeyi bilmediğini anladığın an. 3. En iyinin sen olmadığını ve yapabileceğin şeylerin sınırlı olduğunu anladığın anda yazılım sektöründe bir yere gelmiş oluyorsun. Fakat yazılımda iyi olmak tam olarak şurada devreye giriyor. Sen bu üç değişkeni de anladın. Eyvallah. Ben kendimi nasıl geliştirebilirim cevabını da çözüp kendini geliştirmeye devam ettiğin zaman yazılımda iyi oluyorsun. Şimdi bir önceki podcast'te de bahsetmiştim. Yazılım sektörü kötüdür. Yani iyi davranmaz yazılımcılarına. Çünkü çok hızlı gelişir. İşte .NET Framework tak tak tak versiyon atıyor. 3, 3, 5, 4, 2, 4, 2, 8, 4, 8, 2 falan deli gibi atıyor. Sonra MVC bilmem ne falan. Aklınız çuval olur yani. Çok hızlı ilerliyor beyefendi. Yani o yüzden yazılım sektöründe ben iyiyim abi, çok iyiyim, dağları taşları yararım, bir şey iste anında yaparım, çat hemen hallettim bak kapında falan gibi adamlardan genelde bir şey olmaz. Peki ben senior'um abi ne? Şimdi yazılım sektöründe böyle geyikler var. Junior, senior, senior yani. Bu arkadaşlar genel olarak şey, Junior şey demek ya, junior. İşte öğreniyor. Ha, öğreniyor bu adam ya. Buna karışmayın. Junior. Mid level diye bir şey var. Bu junior ile senior'ın arasında olan arkadaşların ya bu senior olmak çok uzun sürüyor. Biz de junior değiliz. Kendimize yediremiyoruz artık. Biz ne diyelim kendimize? Mid level diyelim diye ortaya attıkları bir şey. Çünkü doğru yani. Junior'sın. 2 yıl junior'lık yaptın. Hala junior'sın şimdi. Junior parası almak istemiyorsun sen yani sonuç olarak. Junior diye de artık gururuna gidiyor sana junior demeleri. Demek ki mid level'ım ben demeye başladım. Şimdi ne zaman juniorluğu bırakırsın? Bir iki tane proje teslim edersin. Yıl olarak da en azından bir yılı doldurmuş olursun. Dersin ki ha ben mid level'ım artık dersin. Ve mid level'lık çok uzun süren bir süreç. Senior'a geçmek zor. Neden zor? Çünkü senior'ın iş kitabında iş kitabı dediğimde genel olarak camia tarafından bilinen ve konulmuş yıllardır. Senior'a geçmek için 5. yılını sen bir geçmiş olman lazım ki biz sana senior diyebilelim diyor artık sektör. Sen senior iş ilanına gidip de ikinci yılında başvurursan derler ki ha şunu bir çağırın da dalga geçelim. Veya derler ki abi keriz bulduk, çağırın da ucuza çalıştıralım. Kendini senior sanıyormuş derler. Neden? Çünkü şöyle bir muhabbet var. Sen 2 yıl çalışmana rağmen kendine senior diyorsan abi sen pek bir şey bilmiyorsun. Pek bir şey bilmiyorsun. Bu böyle yani. Çünkü programcılık sektörü, yazılım sektörü sadece dediğim gibi webden ibaret değil. Mobil uygulamadan ibaret değil. Sadece bir dilden ibaret değil. Sadece bir sistemden ibaret değil. Mesela şöyle bir şey gördüm geçen. Bir tane beyefendi gitmiş. Bir tane internet sitesinden ilan açmış. Demiş ki ben size özel sistem yazarım 10 bin lira 90 güne. Sistem ne abi? Yok bir şey. Yani çok açık bir ilan bırakmış ve birisi almış. Alan kişinin yorumuna göre de memnun kalmışlar. Şimdi şöyle bir durum var. Bir, bu şahıs PHP yazıyor benim gördüğüm kadarıyla. İki, 10 bin liraya bir iş yapıyor. Allah Allah. 10 bin liraya hadi CMS yazdı diyelim. Fotoğraflar CMS'i andırıyordu. CMS Content Management System. Yani bir web sitesindeki içerikleri ekleyebileceğin, değiştirebileceğin sisteme bir CMS diyoruz. Kurumlar CMS'leri bu fiyata yazmıyor. Daha ucuza yazıyorlar. İki, hadi diyelim kurum daha pahalıya yazıyor. Eyvallah da. Hadi diyelim kurum daha pahalıya yazıyor. İş alacak kişi olarak gidip böyle bir ilandan işini alır mısın? Ve 90 gün. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bir CMS firmasında çalıştım. CMS yazmamışlardı daha önce. Yazmışlardı da eski bir dilleydi. Klasik ASP'liydi. Daha sonra şey dediler. Bize bir CMS lazım yeni. Ona işte sitelere entegre edeceğiz. Bizim asıl işimiz internet sitesi yapmak. Tamam dedim. Oturdum bir hafta bir CMS yazdım. Ve şey olmaya başladı. Ya Güneş senin sistem niye bitmedi? Haftada CMS yazmışım niye bitmedi oldu? Neyse dedim. Tamam eyvallah. Daha sonra şeye geçtik. Bir iş geliyor A firması. Güneş senin CMS'e entegre edelim. Ve tamam tasarım var mı? Yok. Hayda. Tasarımcımız yok. Ne yapacağız? Bir tane tasarım seç uydur. Öyle olmuyor o işler. Sen seç. İşte geç Temforest'tan bir tasarım bul. Uydurduk. Veri tabanını hazırla. Zaten CMS'te bir template'imiz hazır. Değil mi? Onu aldım. Çaktım. Geçtim. İşte üçüncü gün site bitti. Ve şey dendi. Ya Güneş. İşte senin CMS 3 gün sürdü de bizim işte eski yazılımcı vardı. 1 saatte hazırlıyor. Şimdi CMS var. CMS var birader. Ben işimi iyi yapıyorsam ve çok kısa sürede yapmışsam bu benim için bir başarıdır ve sen bana şey diyemezsin yani biz bunu daha kısa sürede yapıyorduk. Evet ama daha kötü yapıyordun. Hani ben bunun farkındayım. Daha iyisini yapabildiğim için buradayım. Diyordum o iş öyle değilmiş. Daha sonra bunları da öğrenmiş olduk. Neden bunu anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum. Daha kısa sürede ve daha ucuz fiyata bu sektörde işler yaptım. Bunun temel mantığını şöyle söyleyeyim. Bir altyapı hazırlarsınız ve bu altyapıyı revize ederek müşteriye uygun hale getirir ve verirsiniz. Bu altyapıyı hazırlamanız 90 gün sürebilir. Sürmemelidir. Sürüyorsa bir sıkıntı var. Dönün bir bakın yazılım bilginize. Veya aşırı geniş bir şey yapabiliyor olmanız lazım 90 gün sürecekse. 90 tam zamanlı çalışma günü sürecekse. Tamam. Hadi 90 gün sürdü. O CMS'i revize edeceğin başka müşteri için 90 gün daha mı bekleyeceksin? Yani bu iş böyle değil. Yazılım firmalarının nasıl çalıştığını anlatmam gerekirse bu CMS sektöründe özellikle. Şöyle söyleyeyim. Bir tane landscape çizdiniz. Çizim. Bildiğim fotoğraf çizim yani. Oturdun. Bir gördün. Dağ var, şelale var. Ve her şeyi ince ince çizdiniz. Onun üstüne A firması yazacaksınız. Bizim CMS firmalarının, genel olarak sektörden bahsediyorum. Benim sahip olduğum firmadan bahsetmiyorum. Çünkü benim sahip olduğum bir firma yok. Benim çalıştığım firmadan bahsetmiyorum. Çünkü onlar CMS firması değil. Eski çalıştığım firmalardan ve genel olarak sektörün halinden bahsediyorum. O çizdiğiniz fotoğrafı bilgisayara geçirirsiniz. Bir tane text atarsınız. A nokta firması. Print yenisini ver. B firmasının işi mi geldi? Tekste B nokta firması yaz. Print. Git bunu ver. Genel olarak iş bu. Ne olur işte şelalenin rengi mavi değil de kırmızı aksın abi. Buna dönüşür iş yani. CMS sektörü böyle. Yani tamam ilk çizimi yapana kadar 90 gün bekledin ama hani oraya sadece B firması yazacaksın diye de yani beni 90 gün daha bekletme. Ha bu niye bu taktiği uygulamış bu şahıs? Çünkü 10 bin lira para istemiş. Yani ben 10 bin lira bir işe vereceksem 90 gün bekleyeyim ki adam boş durmadığını hissedeyim. Bunu yapan birçok firma var. Bu taktiği kullanan. Bir dünya iş alırlar. Bir günde işi bitirirler. Diğer işe geçerler. Diğer işe geçerler. Arkadaki işleri sonra teslim etmeye başlarlar. Çünkü hemen teslim edersen firma işi veren şey demeye başlar. Ya bu kadar kolay mıydı? Kolay değil aslında, tecrübe. Hani bir tane geyik vardır, bilmiyorum biliyor musunuz? Birisi araba tamircisine gider. Adam alır eline bir tane böyle tornavida. Sokar motorun içine. Bir tane vidayı sıkar, araba düzelir. Sonra yükle bir miktar para ister. Oradaki şahıs da der ki, ya 10 saniyelik iş yaptın, bunun için bu kadar para mı istiyorsun? Adam da yapıştırmış cevabı. 10 yıl artı 10 saniye. Hani böyle bir geyik var yani. Hani bu artık şey. Benim tecrübelerimle gelen, benim bildiğim bir şey bu. O yüzden ben hızlı yapıyorum. Otur sen yap bakayım, bu sürede yapacaksan ben veririm sana o parayı. Geyine dönüyor işler. Bunun için de bu taktiği uygulamış olabilir. Bilemiyorum. Ya o yüzden eğer bunun için bu taktiği uygulamadıysan ve beni dinliyorsan kim olduğunu anladın büyük ihtimalle. Çünkü o fiyata teklif veren bir tek sen varsın. Lütfen vazgeç. Yani git yazılım öğren. Gerçekten. Ya bir işi bir kere hazırladıysan ve aynısını başka kişiye hazırlayacaksan ve bunun için 90 gün uğraşıyorsan tekrardan bir mantığına bak derim. Böyle bir yazılımcı olmayın. Veya yazılım hayaliniz bu olmasın. Lütfen. Yani bu juniorluktan geri bir şey. Öyle söyleyebilirim. Abi böyle bir yazılım işi var. Girsek mi deyip böyle mahalle arasında konuşup bunu yapabilirsiniz yani, haberiniz olsun. Şimdi yazılım sektöründe işte böyle insanlarda olduğu için ve abi ben senior'ım diyen insanlardan bahsediyorum bu arada, böyle insanlar dediğim. İşte birinci yılını doldurmuş, ben senior'ım diye ortalıkta gezen insanlar. Böyle insanlar olduğu için iş görüşmeleri çok çetrefilli geçer. Bakın abartmıyorum, benim 200'e yakın bitirdiğim iş vardır teslim ettiğim. CV'mde toplasanız 10 tane falan link var. Yani fotoğraf da yok yaptığım işlerin. Ha, internet sitelerinde görebilirsiniz. Birkaç tane projemin fotoğrafları var. Ama bugüne kadar yaptığım bütün işleri dökmem. Sadece anlatırım. Derim Windows'ta şöyle şöyle şeyler yaptım. Burada böyle böyle şeyler yaptım. Ben bunları anlatmaktan da yoruldum artık. Çünkü yaşıma göre çok fazla iş yaptım. Ve bunları anlatmak beni yoruyor. Gereksiz bir ego hissi yaratıyor bende. İki türlü ego olduğunu düşünüyorum. Birincisi kendini tatmin etmek için devreye giren ego. Diğeri de kendini tanıtmak için devreye giren ego. Bunlara ego demeyebilirsiniz. Ama ben kendimi tanıtmak için devreye giren konuşmalarda egolu hissediyorum. Nedeni çok fazla şey yapmış olmam. Şunu yaptım, bunu yaptım, şunu da yaptım, bunu da yaptım. Şöyle oldu, böyle oldu. Hele hele Rockstar yani. Şimdi böyle böyle anlatınca karşındaki bir şey oluyor. Kaç yaşındaydın sen falan hani. Ne zaman girdin bu sektöre bakayım? Ne oldu acaba sana? Diye böyle bir direkt sorgulayıcı bakışlarla seni bir süzmeye başlıyor. Allah Allah falan oluyorlar böyle. Tabii CV'de yazıyor zaten ama beyefendiler genelde CV'ye sadece yaptığın işlere bakıp seni direkt çağırdıkları ve suratını halini görünce genç olduğunu anlayınca kaç doğumluydun sen sorusu bir daha geliyor. Orada yazıyor lan öküz diyesin geliyor genelde. O kusura bakmayın ama hani bazılarıyla çünkü benzer konuşmalarımız oldu. Kaç yaşınızdaydınız siz falan oluyor böyle. Orada doğum tarihim yazıyor. Ha demek bu doğumlarda da görüşüyoruz artık falan geyiği olunca ve şey diyesiniz geliyor. Ha benden daha iyisini mi buldun? Hadi çalıştır. Hadi çalıştır. Şimdi yaşınız gençse düşük fiyata da çalışıyorsunuz. Öyle bir geyik de var. Düşük fiyata çalışmak. İş konuları çok daha karışık oluyor bir yerden sonra. Oralara da belki ileride sadece sektör hakkında konuştuğumuzda gelebiliriz. Bunun geyiği de açıkçası şöyle. Şimdi bu yaşındaki insanın paraya ihtiyacı var mı falan oluyor. Da ben o işi yapıyorum sana. Ve böyle bir şey var. Hani ben o işi sana yapıyorum. Belki daha kısa sürede yapıyorum daha fazla maaş vereceğin insandan. O ne olacak? Yani birçok insanın hakkı yeniyor yazılım sektöründe. O konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani bunca yıllık benim tecrübemde bile yapılan sıkıntılar oluyor. Bakın ego devreye girdi. Aslında ego değil. Gerçekten 5 yıldır sektörde çalışıyorum. İşte bu ego değil ama bunu kendime anlatamıyorum. İnsanlar anlıyor bunu bir yerden sonra anlatınca. Ben aslında egolu değilim diye açıklama yapmak gerekiyor gerçekten ki bunu söyleyen insanların egolu olduklarına dair düşünceleri vardır. Ben de onlardan biriyim maalesef. Yani hemen bir quick konuşma yapayım. Artık yoruldum yaptığım işleri anlatmaktan. Millete şöyle diyorum iş görüşmelerinde. İşte 5 yıldır bu sektörde çalışmaktayım aktif olarak. İşte Windows, web ve mobil üzerinde projeler geliştirdim. Web servisler yazdım, veri tabanları kurdum. Frontend ile ilgili çalışmayı sevmiyorum. Genelde kendimi backendçi olarak görüyorum. Neredeyse bütün projelerimi tek başıma teslim ettim, tek başıma ilerledim deyip anlatıyorum. Bakın burada çok fazla bir şey yok. Yine biraz egolu hissediyorum çünkü neredeyse her şeyde çalıştım. Web'de çalıştım, Windows'da çalıştım, mobilde çalıştım. Başka platform kalmadı zaten. Yani Cloud'a mı çıkayım artık? Kendi Linux'umu yazdım falan. O modlara mı gireyim? Aman aman sakın girmeyeyim. Yazılım sektörünü o kadar sevmiyorum. Çok seviyorum yazılım işini. Yazılımcı olmayı, yazılım yapmayı ama sektörü o kadar sevmiyorum yani. O artık ona katlanamam. Şu an yaptığım işleri anlatmaya bile katlanamıyorum. Peki iş görüşmesinde ne oluyor? Şimdi benim standart iş görüşmesi sorulacak sorularım var kafamda. Genelde çünkü iş görüşmesine gittiğim zaman ilk önce şeyi sorarım. İlk önce değil, karşılıklı konuşuruz. Ben daha sonra şeyi sorarım. Benden beklentiniz nedir? Benim burada tam olarak ne yapmamı istiyorsunuzu sorarım. Çünkü ben o işi yapabilecek miyim? O önemli benim için. Çünkü gerçekten de benim için yapamayacağım bir şey söylerlerse ben şey diyorum yani. Ha, ben o konuda tecrübeli değilim. Bilginiz olsun diyorum. Bu şekilde dürüst bir şekilde bağımızı korumuş oluyoruz. Böylece diyorlar ki ha bu şahıs dürüst bir şahıs. Tamam işe almadık ama yani yarın öbür gün bu pozisyonu düşündüğümüzde belki kapımızı açarız diyebiliyorlar. Bu güzel bir şey. Bunu da size öneririm. Caka satmayın. Caka satanların foyası ortaya hızlı çıkar. Ne demişler? Bilmem nenin bilmem nesi yatsıya kadardır. Gece 4'e yaklaşan atasözü bu kadardır. Ne diyeyim artık yani. Ya genel olarak iş görüşmelerinde mesela son iş görüşmemdi galiba. Evet, şey tabii canım. Bu girdiğim yerle görüştüğüm zaman evet şu anki yöneticim söylemişti. Şey dedi. Siz dedi böyle anlatıyorsunuz dedi. Ama birçok insan görüyoruz biz gelen. Ben şunu biliyorum, bunu biliyorum diyor ama bir şey yapamıyor hani. Siz öyle misiniz dedi. Ama iyi niyetle söyledi bunu. Kötü niyetle söylemedi. Bunu iş görüşmelerinde artık anlayabilecek seviyeye geldim. Ego değil, tecrübe. Bu durumda da ben şey cevabı verdim. Ben mecburen bunları söylemek zorundayım. Çünkü benim eğitim verdiğim insanlar bunları söylüyorlar. Dedim ve konu kapandı. Ya bu ne demek? Benim öğrencim bunları söylüyor. Benim öğrencim bunları biliyor. Benim ders verdiğim insan bunları biliyor ve bunları söylüyor. Benim bu masaya oturabilmem için bunları söyleyebiliyor olmam lazım. Yoksa ben bu masaya oturamam. Beni belki seçmezsin bile o CV'lerin arasında. Ki ben bunları basa basa söyleyebileyim. Ki zaten yüz yüze konuştuğumuzda da bunların gerçek olduklarını anlıyorlar. Anlamasalar bile zaten ilk ayki iş performansımda her şey ortaya çıkıyor diyebilirim. Birçok iş görüşmesine girdim. Gerekirse işçi alımına direkt olarak işçi alımında bulundum. Bunu söyleyebilirim yani. İnsanlarla iş görüşmesi yapmak zordur. Karşındakini anlamanız gerekiyor. Bazı insanların işe ihtiyacı vardır. O yüzden sıkabilirler. Bu gayet normal bir davranış. Artık bazı şeylerin sonuna geldiyseniz Ne olursa olsun da gireyim şuraya 6 ay çalışayım sonra kovulayım ama 6 aylık paraya ihtiyacım var deyip de iş arayan insanlar oluyor. Bunu göz ardı etmemek lazım. O yüzden iş görüşmeleri zordur. Yani eğer birisi sizi seçmediyse canınızı sıkmayın. Ama iş görüşmesinde asla papucunuzun dama atılmasına izin vermeyin. Yani kimse sizi ezemez. Yani oradaki işverenin size ihtiyacı var. Sizin ona yok. Böyle düşünmeniz lazım her zaman. Çünkü siz tecrübeli bir insansınız. Tabii ki bu tecrübeliyseniz geçerli. Yani bir şey bilmiyorsanız ve iş görüşmesine gidiyorsanız sizin adama ihtiyacınız var. Böyle söyleyebilirim yani. Eğer tecrübeliyseniz merak etmeyin. Sizi onlar almazsa onlar kaybeder. O yüzden çok sıkmayın canınızı. Yazılım sektörü böyle garip. Genel olarak yazılımda tecrübeli olmanız için ya ben seniyorum abi demeniz için 5 yıl kesin tecrübeniz olması lazım. İnternet sitelerinde yazan ve senior nedir, junior nedir gibi araştırmalara girerseniz görebileceğiniz genel doküman budur. Ben daha önce işte 2 yıl şu sektörde çalıştım, seniorum ben diyen adamlarla yüz yüze görüştüm ve oturduğumuz masada şunu dedim. Benim bu sektördeki 4. yılım, geçen yılda konuşma ve ben kendimin senior olduğunu düşünmüyorum. Dedim, konu orada kapandı. Tabii karşı taraf sinirlendi haliyle. Normal bir davranış. Şimdi ben o şahsın hayatı boyunca yapmadığı projeleri baştan sona tek başıma bitirdim, teslim ettim. Büyük ihtimalle şu an o şahsın 3. yılı. Benim daha önce bitirdiğim projeleri yapamayacak seviyede birisidir. Ben de onun bitirdiği projeleri yapamayacak seviyede birisiyim. Çünkü yazılım sektörü çok farklıdır. Herkes aynı şeyleri yapmaz. Ben daha önce chat uygulaması yazmışımdır. Sen e-ticaret uygulaması yapmışsındır. Sen e-ticaret uygulaması yapabilirsin. Ben onu yapamam. Ben chat uygulaması yazarım. Sen onu yapamazsın. Hani yazılım sektörü böyle bir sektör. Yani ne iş yaptığın bile seni değiştiriyor. Öyle söyleyeyim. Yazılım sektörüne girmek isteyenler için de bu güzel bir konuşma olsun. Şimdiki konuşacağımız oyun God of War. Evet, sadece God of War. God of War'u bitirdim. Tam tek normal dönüm. Tam. God of War'ı bitirdim. Gayet tatlı bir oyun. Niye bitirdim? Eski oyunlarını oynayıp bitirmiş birisi olarak bu oyunu da bitirmek istedim. Hazır PlayStation sahibiyim. Onu da oynayayım. Çünkü her zaman PlayStation sahibi olamıyorsunuz. Bu ne demek ya derseniz zorlu bir hayatınız varsa olamıyorsunuz yani. Doğru bu. Şimdi bitirdim bu oyunu. Neler hissettim? Birincisi şu. Loading neredeyse yok gibi. Bunun sebebi de çözdüm loadinglerin nerede olduğunu. Cutscene'ler aslında loading. Ve bazı sahneler loading. Yani loading'i oyunun içine yedirmişler. Bir yerden bir yere ışınlanıyorsunuz mesela. Oyun sizi bir yere atıyor. Etrafta sen gezin bakayım diyor yeni harita yüklenene kadar falan. Çok güzel bir teknik. Yani bu tekniği oyun yapımcıları veya yapmaya niyetli olan insanlar için söylüyorum, kullanın. Yani şunu demeye getiriyorum burada. Atıyorum iki level arasında bir transition yapacaksınız. Yükleniyor, ekranı çıkarmayın da bir trigger koyun. Yeni level'la geçme alanına yaklaştığı zaman karakter. Siz yeni level'ı yüklemeye başlayın. Ama görmesin karakter, render olmasın yani. Ve tam yeni level'ı göster trigger'ı geldiğinde eski level'ı kaldırıp yeni level'ı gösterin. Böylece yükleniyor olmaz oyununuzda. Güzel bir fikir yani. Çok güzel bir sistem. Bayıldım buna. Yani God of War'un bunu yapması çok yaratıcı gerçekten de. Kasmıyordu oyun. Niye kasmıyor? Çünkü bir open world değil. Bir sandbox, Crysis 1 gelsin aklınıza. Open world'ümsü oyunlara sandbox diyoruz. O yüzden kasmıyor. Peki God of War'dan ne hissettim? Oyun keyifli. Ama şey de söyleyeyim. Abi şu oyunu da bitireyim diye oynadım bir yerden sonra. Büyük ihtimal bazılarınız çok hype'landı oynarken. Oh, God of War muhteşem. Oh! Falan ama ben onu sadece bir iki tane dövüş sahnesinde hissettim. Yani spoiler vermeyeceğim, merak etmeyin. Bugün konuştuğum oyunlar hakkında spoiler yok. Çünkü popüler oyunlar olacak. Şimdi dövüştüm, bir tane dövüşte sinirlendim, böyle gaza geldim falan. O da büyük ihtimalle son dövüş olması lazım. Böyle orada 3. oyundaki böyle Zeus'u dövdüğünüz sahneye benzer bir sahne var. Şimdi God of War'un asıl konusu bu oyundaki duygusallık. Yani duygusallığı işlemeye başlamışlar tamamen. Kratos'un baba olması konu yani. Bu trailer'da var. Asıl konu bu. Bütün oyun bunun üzerine kurulu gerçekten de. Kratos yaşlanmış artık. Böyle abi herkese tek atıyorum ya. Üf, kimse bana dokunamıyor. Muhteşemim havalarında değil. O üçüncü oyunun sonunda ben tanrıyım tanrı ey! Diye böyle herkesi kestiğiniz doğradığınız bir oyun değil bu oyun. Neden değil derseniz artık şey yapmak istemişler. Ya bu oyun biraz tutsun tutsun. Tamam çok tuttu da biz eğer eski bir God of War yaparsak tutmaz demişler. Ya iyi ki oyunu değiştirmişler ama ben bu oyundan o kadar keyif almadım öyle söyleyeyim. Çok beni gaza getirdi. Düşman dövme cutscene'lerin neredeyse, bakın neredeyse diyorum, hepsinde quick time event vardı. İşte atıyorum 3. oyunun başında kocaman bir heykel dövüyorsunuz. 3. oyun muydu o, tam hatırlamıyorum da. Bir şeyin üzerinden aşağı doğru atlıyorsunuz ya. Sonra kocaman bir heykel dövüyorsunuz falan. Yine bütün güçleriniz alınıyor falan fişman. Şimdi orada bir dünya cutscene çıkıyordu. Şey cutscene diyorum pardon. Quick Time Event çıkıyordu. Ve o Quick Time Event'ler zaten God of War'ı keyifli yapan. İşte böyle başka bir andan örnek vereyim. Koskoca kılıcı böyle adamın içine sokmak için durmadan böyle X'e basıyorsunuz kırmak için falan, böyle neredeyse tuşu kıracaksınız. Bu hissi aşılayan oyun God of War. Ama eskileri, yenisi böyle değil. İşte olay orada devreye giriyor. Yenisi niye öyle değil? Yenisinde olay şuna dönmüş. Video giriyor. İzliyorsun. Artık şeyi biliyorum ya. Böyle bir dövüş sahnesinde bıraktım kolu. Ciddiyim. Kolu bıraktım izliyorum. Dedim ki bu God of War olamaz. Yani God of War'da çünkü kolu bırakamazsın. Öyle bir dünya yok yani. Bıraktığın an bir quick time event gelir, oturur ağlarsın. Geri dönüşü de kötü olur. Bu oyun öyle değil. Quick time eventler çok çok az. Ve bu ha neye göre az? God of War'a göre az tabii. Yani Kratos kendisi vuruyor artık. Hani ben buna üzüldüm yani. O sahnede Kratos niye vuruyor abi? Ben vurayım. Basayım tuşa ben vurayım. Bu oyunun olayı bu değil mi? Bu olayın özü bu değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? O biraz canımı sıktı. Keyfimi düşürdü. Hiçbir şekilde yan görev yapmadan bitirdim oyunu. Herkes yan görev vermek istiyor bana. İşte akıllıysan şunu yaparsın. Bak şöyle bir şey getirirsen sana şunu veririm. Bir tane ölünün üstünde hayalet ağlıyor falan. Git diyor bunu kemiklerini getir bana falan yapıyor böyle. Ne götüreceğim lan? Benim işim gücüm var falan. Oyunu böyle oynadım. Gerçekten. Hiç yan görev yok. Hiç. Oğlumuz şey diyor. Baba yani şimdi hani görevi de yapabiliriz ama gezebiliriz istiyorsan. Ben her zaman yeni maceraları açığım falan diyor böyle. Diyor ki hadi hadi hadi. Hadi hadi boş yapma hadi koş. Full görev, full. Hep hikayeye odaklandım. Ya en azından hikaye güzel mi? Güzel. God of War hikayesinden beklenenin fazlası diyebilirim. O açıdan tatmin edebiliyor. Yani hikayenin güzel dediğim, hikayenin doğruluk hissi güzel. Yani gerçek olabilir. Böyle bazen izleriz ve deriz ki ha ya bu gerçekten olabilir. Şimdi karakterlerin duyguları böyle filmde. Bakın filmde diyorum artık çünkü ya God of War tamamen bir film artık, hani bunu kabullenelim. Bir video game muhabbetini, tırnak içinde video game muhabbetini canlandıran oyun diyebiliyorum şu an. Neden? Kesinti yok. Hani ölmediğiniz sürece kamera açısı bile değişmiyor cutscene girmediyse. Ki cutscene'lerde bile neredeyse kamera açısı aynı yerde. Biz bütün oyunu loading olmadan Tek çekim, o tek çekim amatör filmler vardır ya, onun tek çekim kaliteli versiyonunu düşünün, oynuyorsunuz. Dövüş mekanikleri güzel. Benim canımı sıkan dövüş mekaniklerinde de bir tane nokta var. Yeri geliyor bloklanabilir saldırılar, bloklanamaz oluyor. Ama bu benim canımı sıkan nokta değil. Yine bunu geçebiliyorsunuz. En çok canımı sıkan nokta animasyonların transition'ı yok. Transition nedir? Geçiştir. Yani A animasyonundan B animasyonuna geçerken dövüş sırasında işte karakter atıyorum kılıcı yukarıdan vuracak ama yukarıya doğru savururken vazgeçip yandan vurayım dediği zaman yukarıdaki kılıç kolla beraber bir anda sağa ışınlanıp sağdan vuruyor. Mesela düşman karakteri size vuruş yapacakken siz ona vurursanız bir anda o animasyon duruyor. İkinci animasyona geçiş yapılıyor. Şimdi böyle bir oyunda da bu tarz hataları görünce ben sinirleniyorum. Neden sinirleniyorum? Sen God of War'sun be. Ya aman. Can sıkıyor işte. Şimdi bunu yapma ya koskoca. Her yer böyle değil tabii. Hani ama gözünüze çarpacak kadar çok oluyor. Benim çarptı. Ve yani dediğim gibi God of War'ı bitirmek için oynadım artık yani. O noktalara kadar geldi. Puzzle'lar güzel. İşte çocukla oynanış keyifli. Hikayesi sağlam. O yüzden God of War oynanabilir. Eski oyunlarını oynadıysanız oynayın. Eski oyunlarını oynamadıysanız da oynayabilirsiniz. Çok güzel bir deneyim yaşarsınız ama unik bir deneyim sadece ve sadece sahne geçişlerinde yaşayacaksınızdır. Onu da zaten hissedip ooo falan yaparsınız. Eğer daha önce hiç God of War oynamadıysanız, bu arada dövüşler kesinlikle tatmin edecektir ama oynadıysanız bana yetersiz geldi söyleyeyim. Her şeyler güzel işte, yok dağ kırılıyor bilmem ne düşüyor bilmem ne oluyor falan falan, bunlar hoş şeyler de. Hani eski God of War'un böyle bir cool'luğu yok gibi. Ben döneyim bir ara God of War 3'ü oynayayım. Remastered'ı var PlayStation'da, deneyeceğim. PlayStation'da Remastered'ı var demişken diğer oyunumuza geçelim. Beyond Two Souls. Nedir bu Beyond Two Souls? Beyond Two Souls 2013 yılında yayınlanmış olan bir PlayStation 3 Quantic Dream oyunu. Ya şimdi bazılarınızın gözlerinde canlandı bile. PlayStation 3'ün artık son çağları olduğunu düşündüğüm bir çağ. 2013. O yılda Beyond Two Souls geldi ve ben oyuna çok tutuldum ve bir PlayStation'ım sanıyordum yoktu. Ya yoktu ya da PlayStation 3'üm vardı ama benim PlayStation 3'ün kolunda bir sıkıntı vardı. Sensörü çalışmıyordu, hareket ettirme. O yüzden ben bazı oyunları oynayamıyordum. Daha sonra bir şeyler oldu, ben yeni konum aldım, bir şey oldu falan, çözdüm onu da. Ben şeyi hatırlıyorum çünkü Beyond Two Souls'un demosunu geçememiştim. Onu hatırlıyorum oyun çıktığı zaman. Neyse çok uzatmayacağım. Daha sonra sattım da ben PlayStation 3'ü falan, bir dünya olay oldu. Büyük ihtimal o yüzden oynayamadım. Daha bugün oyun oynadım. Böyle bir keyif yok. Yani inanılmaz keyifli bir oyun. Ve daha önce ben oyunu 2013 yılında çıktığı gibi baştan sona izledim. Aradan bu kadar yıl geçmiş. Bazı yerlerini unutmuşum evet. Ama bir oyunu oynamak bu kadar mı keyifli olur? Ve açıkça söylüyorum ki grafikleri, bakın abartmıyorum, çok iyi. Yani benim bir oyuna grafikleri çok iyi demem için yani ciddi manada iyi olması lazım. Örnek vereyim. GTA 5'in grafikleri çok iyi değil. Çıtayı düşünün artık. Hani ben bu oyuna grafikleri çok iyi diyorsam bakmanız lazım. Daylight Interior grafikleri iyi değil. Şimdi ne dedim ben? Gün ışığında kapalı alan grafikleri çok güzel değil. Gözünüze PlayStation 3 olduğunu çarpıtıyor. Ama gece ve açık alan grafikleri inanılmaz güzel. Lightning için bir çabalamışlar. Yüz animasyonları için bir çabalamışlar. Özellikle ana karakter o kadar tatlı, o kadar güzel görünüyor ki böyle yanaklarınız sıkasınız geliyor bazı yerlerde. Ve oyun duygusal, sizin yaptığınız kararlara göre ilerliyor. Diğer kararları da görebiliyorsunuz. Aynı şey gibi ya. Detroit gibi yani. Zaten Detroit'ten önce çıkmış Quantic Dream oyunları böyledir. Bilmiyorum Heavy Rain'i falan oynadınız mı da bu oyunlar böyledir yani. Ve çok keyif verir size. Beyond Two Souls yani şöyle söyleyeyim, God of War'dan daha çok keyif aldım oynarken. God of War'dan çok keyif almamamın bir sebebi de o 40 küsür 40 saatte mi bitti oyun? 40 küsür saatte biten Assassin's Creed Odyssey yüzünden de olabilir. Bilmiyorum. O da çok kötü etkiledi oynanışını. Çünkü tuşları tam tersiydi. İşte bu yuvarlakla al diyordu, o üçgenle alıyordu. İşte ben X'e basılı tutup dodge'lıyordum ACS'de. Burada çift X yapıp dodge'lıyordum vesaire. Onun çok sıkıntılarını yaşadım da sonra bir şekilde alışmıştım. Neyse. Beyond Two Souls'a dönelim. Beyond Two Souls'un getirdiği çok güzel yenilikler var. Böyle iki karakterle oynamanın çok güzel bir artısı var. O Aiden çok keyifli bir karakter. Kendi kişiliği var. Ve oyun size müthiş bir özgürlük sunuyor. Her ne kadar ACS'deki gibi olmasa da. Aiden'a gidip böyle etraftaki yerlere girebiliyorsunuz. Millet ne yapıyormuş dinleyebiliyorsunuz insanları. İnsanların animasyonlarını izliyorsunuz. Mesela çok hoş bir sahne var. Mesela evde bir olay yaşanıyor. Kız odasına gidiyor. Daha sonra Aiden aşağı iniyor ve anne ile babanın konuşmasını duyuyorsunuz. Bir aile tartışması yaşanıyor aşağıda falan. Böyle çok tatlı ufak tefek detaylar var. Bu oyunu aşırı güzel yapmış. Beyond Two Souls grafikleriyle, hikayesiyle, oynanışıyla yani benden çok güzel bir not aldı. Öyle söyleyebilirim. Oynamaya değer bir oyun. Eğer PlayStation sahibiyseniz kesin oynayın. Dediğim gibi interior grafiklere çok aldanmayın. Oyun grafikleri çok güzel. Yani örnek vermem gerekirse Detroit'te mesela oyunun başında ev işleri yapıyorsunuz ya kadınla. Orada böyle her şey high poly, muhteşem falanken çamaşır tozu diyeceğim artık. Çamaşır makinesini dolduran toz var ya. Onu böyle tuttuğunuzda onun kalitesiz diye Detroit oynamadıysanız şu an ne diyor bu beyefendi diyor olabilirsiniz. İşte o kalitesizlik interior'da var. Yani iç tasarımların bazı elementlerinde, bazı materyallerde, bazı meşlerde hissediliyor. Ama oyunun çoğunluğunda bunu hissetmiyorsunuz. Çok güzel atmosfer oluşturmuşlar. Özellikle bunu ışıklandırmayla çok güzel desteklemişler. Bir game developer olma yolunda ilerleyen bir şahıs olarak aşırı keyif aldım oynarken ki bitirmedim, hala oynuyorum. Büyük ihtimalle yarın da ona oynayacağım yani. Bayağı keyif aldığım bir oyun kendisi. Özellikle yapabildikleriniz aşırı güzel diyebilirim. Gönül rahatlığıyla. Oyun çok güzel. Beyond Two Souls serüvenim de böyle başladı. Bakalım. Şimdi geçelim film alanımıza. Film alanında Harakiri 1962 isimli filmi konuşacağız. Görüşmek üzere efendim. Harakiri 1962 yılında yapılmış bir Japon samuray filmi. Eski samuray savaşçısı filmi. Japonların böyle eski adetleriyle biraz haşır neşirseniz onlarda eski savaşçı diye bir tabir olduğunu biliyorsunuzdur. Bu eski savaşçı tabiri bilmeyenler için söylemem gerekirse şu anlama geliyor. savaşçılar Japonlar da genel olarak bir samuraysanız samurayın onun koruduğu bir tane adamı oluyor. Yani bu adam genelde klan sahibi olur. Ve bu klan sahibinin altında çalışan samuraylar savaşçıdırlar. Bunlara savaşçılar denir. Samuray savaşçıları yani. Peki sahibi ölürse ne olur o klanın? Bunlar haliyle savaş zamanında sahibi ölen ve sahipsiz kalan samurayların işte eski savaşçılar ismiyle adlandırıyorlar. Ekstradan bunun bir kelimesi de var Japonlarda. Şimdi hatırlamıyorum, saatin 4 olduğundan kaynaklı olabilir. Böyle de kopuk bir cümleyle başladım. Nasıl, açılış müziğini beğendiniz mi? Umarım beğenmişsinizdir. Bir dünya açılış müziğimiz var. Tam 7 adet. Neyse. Şimdi Harakiri filmi, adından da anlayacağınıza göre Harakiri aslında bir intihar biçimi Japonlarda. Japon beyefendiler, özellikle savaşçıların yaptığı bir olay bu. Onurlu bir şekilde ölmek istediklerinde bu çağ karnlarının, daha bu çağ sağ elle tutup karnının soluna saplayıp sağa doğru çekip böyle karnı komple yararak intihar ettikleri bir yöntem harekiri. Bunlar böyle intihar ediyorlarmış o zamanlarda. Ya adamların geçmişinden geleceğine intihar var ya. İnanılmaz bir olay yani ve popüler. İlginç. Garip bir gerçekten de geçmişleri ve gelecekleri var. Japonlara hayranım yani. Peki bu beyefendiler, eski samuraylar, genel olarak klanlarının başkanları ölen samuraylar dedik. Yani klanın yöneticisi, klanın sahibi ölüyor ve savaşçılar açığa çıkıyorlar. Açığa çıkıyor dedim, artık hiçbir şeye hizmet etmiyorlar. Boş yaşayan paralı askerler oluyorlar yani. Ve bunlar çok çok aç kaldıklarında ve yapacakları bir şey olmadığı zaman, artık son noktaya geldikleri zaman, para istemek için başka klanlara gidip beni işe alın veya bana para verin. Bunları da yapmayacaksanız ben intihar edeceğim diyorlar. Klan sahibi de pislik çıkmasın diye, yani birinin daha böyle intihar edişini görmeyelim, biz bunu para verip yollayalım diye diye eski savaşçılara para veriyorlarmış. Bir tane de klan çıkmış demiş ki eski savaşçılara, böyle diyen insanları biz harekeri yaptıralım. Hepimiz de izleyelim intihar ederken. Niye? Manyas. Onurlu bir şekilde ölsünler. Herkesin işine gelir. Böyle diyenlere duş aldırıyorlar. Mis gibi kıyafetler veriyorlar. Daha sonra oturtuyorlar beyaz bir şeyin üstüne. Koyuyorlar önüne kendi kılıcını. Hadi diyorlar, yap harekirini. Biz de görelim. Şimdi harekiri yapılırken şöyle bir konu varmış. Şimdi sen karnını yaracaksın ve bu çok acılı bir ölüm. Birisi başında, iyi bir kılıç ustası, başında kılıçla bekliyor. Sen komple karnını yardıktan ve ölmeye başladıktan sonra sen o acıyı çekme diye. Çünkü hemen ölmezsin karnını soldan sağa doğru yararsan. Çekme diye kafanı vücudundan ayırıyor kılıcıyla. Anladığım kadarıyla bu adet var filmde. Demek gerçekte de vardır o zamanlar. Bilmiyorum. Film 1962 yılında çekilmiş millet. Zaten siyah beyaz. Ama çok hoşuma gitti filmin. Hikayesi çok güzel. Bu arada bolca spoiler vereceğim. Bu filmi spoilersız konuşamam. Çünkü filmin asıl olayı hikayesi. Zaten buraya kadar spoiler yoktu. Harakiri'yi anlattım. O dönemde o klanın böyle bir şey yaptığını öğrendiniz. Burada spoiler yok. Buradan sonra zaten film başlıyor. Film başladığında yaşlı bir adam görüyoruz. Eski bir samuray olduğunu söylüyor. Klana gidiyor. Diyor ki ben şu klanın eski savaşçısıyım. Ve bana diyor beni ya işe alın ya da harakiri yapacağım. Oradaki adam da diyor ki ya çok ilginç. Senin klanından biri gelmişti buraya. Ve böyle söylediği zaman biz de tamam o zaman dedik. Bir güzel banyo ettirdik, kıyafetlerini giydirdik. Daha sonra da oturttuk harakiri salonuna. O da dedi ki izin istedi bizden 1-2 gün. Dedi ne olur izin verin, geri geleceğim 1-2 gün sonra. Biz de dedik ki ya şimdi sen kendini öldürürsün ya da biz seni öldürürüz dedik. Onurlu bir şekilde öl dedik. O da çıkarttı kılıcını ama kılıç bambudanmış. Bildiğin bambudan kılıç. Soktu kılıcı karnına. Oraları da gösteriyor bu arada. Kendini kesmeye çalıştı. Tabii kesemedi. Acıdan yalvardı öldürün diye. Biz de onu öldürmedik. İyice yar bakayım karnında dedik. O da dilini ısırıp intihar etti. Bu şekilde öldü. Çok yazık bir ölüm. Neyse dedi, siz tanıyor musunuz bu adamı ya dedi. O şahıs dedi ki yok dedi tanımıyorum. Ama dedi benim kılıcım bambudan değildir. Dikkat edin dedi. O da peki o zaman tamamdır dedi. Sizi şimdi hemen bir giydirelim. Hemen bir banyo edin. Onurlu bir şekilde ölün. O dedi ki gerek yok. Ben bu şekilde oturacağım. Bir eski savaşçı olarak ölmek istiyorum. Adam dedi tamam dedi. Hemen idam yerine geçtiler. O sırada tam adamı idam edecek derken dedi ki bir dakika. Şöyle bir savaşçı varmış burada. O benim başımda duruyor. Öyle dedi. Daha sonra kral dedi ki tamam çağırın adamı. Hemen klanın sahibinin yanına işte dedi ki efendim hasta hasta. Bizim idam edecek beyefendi de hemen çıktı şey dedi. Ya dedi bu benim son isteğim. Hani çok hasta değilse gelsin bir çağırın bakalım. O da tamam dedi. Gönderdi hemen yaverini. Gidin dedi şu adamı bir çağırın bakayım. Daha geçen gördüm ya o kadar çok hasta olamaz dedi. Gittiler çağırmaya. O da şey dedi. Madem dedi bekleyeceğiz. Ben de size hayatımın hikayesini anlatayım. Daha sonra tamam dediler. Sonra çok geçmişe döndük. Ya daha böyle klanda çalışırken. Bunun çok tatlı mı tatlı bir kızı var. Annesi ölmüş. O zamanlar kızı daha küçük. Arkadaşının da oğlu var. O da 16 yaşında mı öyle bir şey. Böyle bunlar çok beraber takılıyorlar falan. Ve bunları anlatıyor işte diyor bizim işte klanımız vardı, benim bir kızım vardı. Daha sonra başımıza çok büyük bir olay geldi. 12 bin kişi yaralandı. İşte klan dağılıyor, mağılıyor, bir şeyler oluyor. Birisi geliyor bunun kızını istemeye aradan. O da kızını vermiyor, gidiyor o klandaki oğlanla anlaşıyor. Böyle zorluklarla falan. Baba sonuçta. Yaşlı bir herife vereceğime iyi bir gence vereyim demiş. O da iyi bir genç. Yani helal olsun. Bayağı sevmiştim filmin sonunda. İşte daha sonra yaver geliyor. Konuşmayı bölüyor. Diyor ki o adam çok ciddi rahatsızmış. Ateşi çıkmış gelemiyor. Daha sonra kral da diyor ki klanın sahibi. Duydun. Hadi geçebilirsin idamına. Şşş, sen. Sağ köşedeki. Sen kes onun boyunu kaldırıyor. Bir dakika. Bir dakika. Bu bir dakika sahnelerinden çok fazla var filmde bu arada. Kendi klişelerini oluşturmuşlar falan. İnanılmaz bir muhabbet. Bir dakika, bir dakika, bir dakika falan hep böyle yapıyor adam. Tam adamın böyle idam etmesi istiyor. Bir dakika falan diyor böyle. Benim boynumu iyi bir kılıç ustası kesmeli. Yoksa ben bunu yapamam. Şöyle şöyle bir ustanız varmış. Onu duydum. Onu getirin. Diyor. Sonra krala diyorlar ki Allah Allah. O zaman diyor şunu getirin. Aa yoksa o da mı rahatsız? Ha, falan diyor adam. Hasta hasta gülmeye başlıyor bir anda. Yav diyorlar. Allah Allah. Bir sıkıntı mı var acaba? Bir şey mi oldu bu? Hemen diyor. Yaverlerini içeri çağırıyor. Hemen içeri gelin diyor. Daha sonra başlıyorlar kralla konuşmaya yaverleri. Yok şöyle yapalım böyle yap. Kral dediğim loncanın kralı ya. Bu gece burada olanlar buradan dışarı çıkmayacak. Sen yaverim. Git bakalım. Ne olmuş? Kendin bizzat git öğren. Bizim bu üç adamımıza ne olduğunu diyor. Kendi yaverini gönder. Daha sonra tekrar içeri geçiyorlar. Diyor ki sen diyor İntihar edeceksin birader diyor. Artık hadi. Hadi diyor sıkma benim canımı. Duydun işte üçü de rahat. Ya intihar edeceksin ya da diyor biz senin ipini keseceğiz. Tak bir anda bütün adamlar içeri giriyor. Adam hemen atlıyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Elini uzatıyor hep böyle. Bir dakika elini kaldırıyor yukarı doğru. Bir dakika. Acaba diyor. Acaba. Bu sizin adamlarınıza ne oldu? Bunu diyor duymak istemez misiniz diyor. Ben diyor. O sizin öldürdüğünüz adamı diyor tanıyorum, tanıyorum. Burada diyor zorla öldürdüğünüz dilini ısıran adam var diyor. Ben onu tanıyorum diyor. Bir başlıyor anlatmaya. Asıl muhabbet şuymuş. Orada dilini ısırarak öldürülen adam bu adamın kızını verdiği çocuk. Bu ikisinin o çocukla adamın çok pardon yanlış yere gitti. O çocukla kızın bir tane erkek çocukları oluyor. Çocuğa da Kingo ismini veriyorlar. Çocuk doğuyor, beraber bakmaya çalışıyorlar falan fişman ama kadın da kan öksürmeye başlıyor. Yani kadın kanser büyük ihtimalle. Çocuğa çok bakabilecek durumda değil ve onun bakamamasından dolayı da çocuk çok fena hastalanıyor. Daha sonra da çocuk hastalandığı için kadın da bakamadığı için bizim genç delikanlımız koşarak hemen bizim babayı buluyor. Daha sonra hemen babayı eve götürüyor. İşte diyor kızım diyor nasıl oldu da izin verdin böyle hasta olmasına ama kız da perişan durumda artık. Bir şekilde doktor bulmaları lazım ama doktoru da çağırmamışlar paraları yok büyük ihtimalle. Genç delikanlı da diyor ki ben diyor çok büyük bir beyefendi tanıyorum bir lonca yöneticisi. Ben diyor bir şekilde onunla konuşacağım buraya bir doktor getireceğim akşama kadar bekleyin diyor gidiyor. Gelmiyor geri. Her etraftan sesi işte bu zannediyorlar falan bir ton olay yaşanıyor. Gelecek gelecek diyor akşam oluyor gelmedi niye gelmedi. Sabah 3 tane adam giriyor içeri onun cesediyle. Diyorlar ki kendini gelip harakiri yapmak istedi. Böyle güle güle pislik pislik anlatıyorlar. Hem de bu bamba kılıçlarla falan diye böyle. Bayağı insanın sinirini bozan bir şekilde. Daha sonra bambu kılıcı soktu ve öldürdü kendini. Diyor oradaki 3 tane dövüşçü, 3 tane savaşçı. Çok iyi savaşçı diyor. Bunlar böyle dalga geçe geçe anlatıyorlar. Yetmedi. Ölmeyince de dilini ısırdı. Rezil bir şekilde öldü falan diyorlar. Tabii kadın orada çok kötü duruma düşüyor ama Türk filmlerindeki gibi ağlamıyor. Bir anda diye bağırmaya falan başlamıyor. Kalkıyor. Çocuğunun yanına uzanıyor. Daha sonra çocuk ölüyor. Çocuk öldükten 3 gün sonra da dayanamayıp karısı ölüyor. Yalnız başına bu eski savaşçı kalıyor. Daha sonra bu eski savaşçı teker teker o eve gelenleri yani o loncanın en büyük savaşçılarını öldürüyor. Ve onların aslında daha doğrusu o en büyük savaşçıları öldürmüyor pardon düzelteyim. O savaşçıların saçlarını kesiyor. Onların herhalde saçları her şeyi anladığım kadarıyla. Saçlarını çünkü bağlıyorlar böyle top gibi bir şey yapıyorlar kafalarında. Saçlarını kesiyor ve o hikayeyi anlattığı yerde tekrardan şeye dönüyoruz. O olayın yaşandığı ana dönüyoruz. Adam bir anda işte elini atıyor elbisesinin içine. Saçları fırlatıyor böyle oraya doğru. Bakın diyor isimleri yazıyor adamlarınızın üzerinde. Şu savaşçını böyle öldürdüm. Şu savaşçını böyle öldürdüm. Şu savaşçını da pardon ya yine öldürdüm diyorum bakın. Sonuçta ölüyor onlar da orayı anlatacağım şimdi. Şu savaşçının saçını böyle kestim. Bunun saçını böyle kestim. Şunun saçını şöyle kestim. Ve anlatıyor. Daha sonra da diyor ki ya diyor senin en iyi savaşçıların da bunlar. Ne oldu? Böyle pis pis sırıtıyorlardı. Dalga geçiyorlardı. Benim kızımın kocasıyla. Ne oldu o savaşçılarına? Şimdi rezil olduklarından hasta muamelesi yapıyorlar. Saçları uzasın diye evde küçük çocuklar gibi bekliyorlar falan diyor. Nasıl daha sonra yine manyak gibi gülmeye başlıyor. Nasıl hoşuma gitti? Nasıl hoşuma gitti? Nasıl gaza geldin filmi? Şimdi diyor, siz diyor beni öldürmeye çalışsanız çoğunuzu ya öldüreceğim Ya yaralanacak, işin sonunda beni öldüreceksiniz ama siz de çok kayıp elde edeceksiniz diyor. Ben diyor evet harakiri yapmaya söz verdim. Ve harakiri yapacağım. Kral da hemen atlıyor. O zaman yap hadi yap, yap hadi falan diyor böyle. Yapmazsan biz senin canını alacağız falan. Daha sonra da saldırıyorlar bizim ya adama. Bizim adama saldırıyorlar. Adam ben harakiri yapmayacağım deyince. Saldırınca da bizimki dayanıyor kılıcına. Çatır çatır doğramaya başlıyor milleti. Çat bir onu doğuruyor bir onu doğuruyor. Ama savaş sahneleri ne güzel. Ne güzel yapmışlar. Ya şu filmi izleyin. Dayanın gece açın izleyin. Çok güzel film ya. Dövüş sahnelerini falan çok güzel yapmışlar. Hiç abartı bir sahne yok. Gerçekçi çoğu sahne. Bazı sahnelerde şey hissediyorsunuz. Ya kılıcı saplayacakmış da şey yapmamış, sallamamış falan. Hissediyorsunuz onları. Zannediyorum gerçek kılıçlarla yapmışlar. O yüzden de çok korkak sallıyorlar kılıçları. Sallamıyorlar bazı yerlerde falan. Bir de Japonların o dönemlerdeki samurayların böyle bir adapları falan var herhalde. Çok fazla muhabbet dönüyor. Dövüşüyorlar ama böyle herkes birbirine giriyor ama böyle bir beklemeli falan böyle. Herkes birbirini kolluyor falan. Bayağı gerçekçi yapmışlar filmi. Çok hoşuma gitti yani. Adama girişiyorlar. Adam aralarından 4 kişiyi öldürüyor. 8 kişiyi de yaralıyor. Bir iki olay daha yaşanıyor. Onları söylemeyeceğim. Ama merak etmeyin, Lonca sahibini öldüremiyor. Böyle adamı kenara sıkıştırıyorlar artık. Kaçacak bir yerleri yok bizim babayı. Tam öldürecekler. Saplıyor kılıcını midesine. Tak sağa doğru yarıyor. Harakirisini. Bir anda şey oluyorsun böyle. Ha, ne oldu ya falan. Mutlu sonla bitecekti. Bu adam herkesi doğrayacaktı. Ne oldu ya falan oluyorsun böyle. Çok ilginç bir film o yüzden. Yani tamam sonu tatmin ediyor da çok da tatmin etmiyor gibi be. Yani çok güzel film. Çok tatmin edici bir film. Sonu da güzel bitiyor ama şey de değil yani bir kahraman filmi değil. Gerçekten eski bir savaşçının intikam almasını anlatan bir film ve adam alıyor da intikamını. Yani o klanın en büyük savaşçılarını dize getiriyor. Daha sonra da haber geliyor. Yancı'dan geliyor haber. Diyor ki ikisi intihar etmiş efendim harakiri yaparak. Birisi de evde hastayım diye yatıyordu ama üçünün de saçları kesilmişti. Diyor. Daha sonra Lonca sahibi de diyor ki o hasta rolü yapanı öldür. Üçü de hastalıktan öldü de. Buradaki ölen dört askerimiz de hastalıktan öldü. Dört savaşçımız da hastalıktan öldü de. Bugün burada yaşanan hiçbir şey dışarı çıkmayacak aramızda. Diyor. Ve Lonca'nın tarih kitabına yazıyor anladığım kadarıyla. Bu film gerçekten Japon kültürüne, samuraylara veya herhangi bir şeye haberiniz varsa bu saydıklarımla alakalı. İlginiz varsa saat 4.30. Yani bunların herhangi birine ilginiz varsa bu filmi izleyin. Gerçekten de benim çok keyif alarak izlediğim bir filmdi. Ve siyah beyaz olması ilk başlarda canınızı sıkıyor ama sonra alışıyorsunuz. Film uzun çünkü alıştırıyor sizi. Ben gerçekten keyif aldım. İngilizce altyazıyla izledim. Bazı kelimeleri anlamadım. Çünkü eski bir film olduğu için çevirilerinde herhalde çevirmen de zorlanmış. Sizinde kullanılmayan yani genel olarak İngilizce'de kullanılmayan bazı kelimeler kullanmış. Herhangi bir rant yapamıyorsunuz kiralamak için. İnternette bulamadım ben. Bir şekilde aratıp izlersiniz. Harakiri 1962 yazıp. Türkçesi zaten yok zannediyorum. Çok keyif aldığım bir filmdi yani. Öneririm. Anlattığım halde izleyin çünkü bu sahneleri görmek ayrı bir şey. Ama ben bu Plot TV'ni gördüğüm zaman, bu twist'i duyduğum zaman, oo dedim nasıl ya o dilini ısıran bunun şeyi miymiş? Zaten ilk gösteriyorlar. Sen diyorsun aa bu o değil mi bu o değil mi falan yapıyorsun böyle. Daha sonra adam bir söylüyor işte o var ya diyor o benim diyor karımın diyor kocasıydı. Karımın diyorum ya kızımın kocasıydı falan diyor böyle. Bir anda ortalık bir geriliyor falan böyle. Bunu öldürecek gibi oluyorlar vesaire. Baya baya baya güzel yani. Çok çok keyif aldığım bir film. Harakiri 1962. Onu kesinlikle izleyin diyorum. Ve artık geçiyoruz kitabımızdan bir aforizma okumaya. Evet, bugünkü aforizmamızı seçtim. Dördüncü ACDJ'nin aforizması geliyor. Hemen şöyle bir yuvarlak içine alalım. Sözle söylenen, şimdiki zamana, ana atfedilmiş olmalıdır. Yazılan uzağa, sonraya. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.